Ayrım 32.
Ezenden yana olmayı istemedikleri halde söz gelimi milliyetçiliğin her türlüsüne karşı çıkarken şöyle düşünmekle yetinenler var. İnsanın bir milliyette doğması, ağzı burnu olarak doğması kadar kaçınılmaz. Başka türlüsü olmayacak bir şeydir. Ama bu örnekle devam edeceksek, bir milliyetçi kendinden başkasının ağzını burnunu beğenmeyen birine benzer. Çoğu zamanda beğenmediği bu ağız ve burunları düzeltme yolunda güçlü itkiler duyar. Bu nedenle milliyetçilik olmayacak bir şeydir. Murat Belge, Türkiye Dünyanın Neresinde? Sayfa 144. Böylesi milliyetçiliği kabul etmemek elbette makul bir düşünce. Ama ağzını burnunu dağıtmak isteyene karşı koyan, bu anlamda milliyetini ezdirmemek için ezilen ulus milliyetçisi olmaya mecbur kalanlara ne demeli? Bırak ağzını burnunu dağıtsınlar, sesini çıkarma demek sanırım olmayacak bir şeydir. İşte bunun ideolojisinin ancak ağzının burnunun dağıtılmasını önleyebilmek düzleminde masum bir içeriği söz konusu olabilir. Ne bileyim, mesela Kürdistan'ın sömürge olduğu şeklindeki tezlerin ancak bu içeriğiyle anlaşılabilir özelliğinden söz edilebilir. Sömürgecilik tezi ideolojik bir tercihtir. Kürt ulusal ideolojisinin tezidir. Kürt milliyetçiliği bu kez etrafında yeniden ve yetkin biçimde üretilebildi. Yine bu ideolojik tercih sayesinde gerçekten de sınıfsal değil elbette, ulusal bilincin yaygınlaşmasında ve kadrolaşmasında önemli mesafeler alındı. Böyle bir ideolojik tespitten hareketle ortaya konan ulusal eylem, Kürdistan olgusunu politik bir gerçek haline dönüştürebildi. Şimdi Kürdistan bilimsel ölçütlere göre sömürge sayılabilsin ya da sayılamasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam da bir sömürgeye nasıl davranılırsa öyle davranmıyor mu bu bölgenin insanlarına? Öyleyse bu tezin teorik eleştirisinde takılıp kalmanın hiçbir anlamı yok. Gelinen noktadaki politik gerçekten hareket ederek bu ideolojinin yol açtığı demokratik ve karşıt dinamiklerin eleştirisine geçmek lazım. Kürt milliyetçiliği Kürtleri bir yandan birleştiriyor, bir yandan bölüyor. Bölünme Türkler ve Kürtler arasında olduğu ölçüde Kürtlerin kendi bünyesinde de yaşanıyor. Milliyetçilik Kürtlerin birbirinden kopmasına da yol açıyor. Olup biten aslında sosyalist aklın dışındaki ölçütlere yaslandığı için olsa gerek, olup biteni sosyalist aklın ve mantığın alabilmesi hiç mümkün değil. Güney Kürdistan'daki milliyetçiler Türk hükümetiyle anlaşınca, bu anlaşma kuzeydeki Kürtlerin özgürlük mücadelesinin yararına mı olacak, zararına mı? Bu kez iki Kürt hareketi karşı karşıya gelmeyecek mi? Bilemiyorum. Onların da bildiklerini pek sanmıyorum. Kuralsızlığın kurallarında Kürt bahsinin kuralları mecbur eksik kalacak. Kuralsız olacak. Kendi kaderini tayin hakkını kullanmak, bu bahiste kuralları koyma hakkına da Kürt emekçilerinin ve Kürdistan sosyalistlerinin sahip olması değil mi? Öyleyse burada tek bir kuraldan söz edebilirsin. Kürtler özgür olsunlar. Bu özgürlüğün nasıl olacağının kurallarını da kendileri koysunlar. Aslında kuralları bozmakta olanlara, isyan halinde olanlara kural önermek de saçmalığın dik alası olurdu. Kürtler özgür olsunlar ama Kürt emekçiler bütün sosyalistlerle beraber olsun. Bu da bir istek. Ama bu bahisteki kuralsızlığın kurallarında evrensel bir kural daha var. Sosyalistler bütün özgürlükler gibi ulusal özgürlükleri kazanma özgürlüğünü de savunabilirler. Milliyetçilik ağız burun farklılığını savunmak sayılsa bile, sosyalistler hiç kimsenin ağzının burnunun dağılmamasını savunmalıdırlar. İşte bunu savundukları ölçüde sosyalizmin tek tek ülkelerde başarı kazanabilme şansı da artabilir. Şu gezegende düşmanları kadar dostları da olabilir. Şimdi bütün iş bunun kuzey-güney ekseni netleşmediği sürece, eksensiz olan bir dünyada nasıl sağlanabileceğini bulmakta yatıyor olmalı, öyle değil mi? Ulusal motivasyonlu sömürgesel devrimlerin yerini sınıfsal motivasyonlu sömürgede devrimlerin alabilmesi için. Ulusal kurtuluş hareketlerini yalnızca köylü devrimi olabilme sınırlamasından kurtarabilmek için. Esas olarak politik bir geçiş süreci olarak tanımlanabilen sosyalizmi ekonomiye ya da politikaya, devlet parti gibi kurumlara indirgeyerek ya da bunlardan birine öncelik vererek tartışmak, eksik bir tasarım ve eşitlik mi, önemli özgürlük mü gibi tuhaf bir ikilem yaratır. Sosyalizmin her somut toplumsal formasyonda Örneğin sınıfların mevzilenişindeki tarihsel geçmişe ve niteliğe göre kolay ya da zor çözeceği sorunları da bulunabilir. Tartışma somut toplumsal formasyonlar düzeyinde yapılırken sorulması gerekli somut sorular vardır. Sosyalizm söz konusu ülkede toplumsal bakımdan elverişli zemine sahip midir? Verili toplumsal yapıda sınıf güçleri nasıl mevzilenmiştir? İş sınıfın nicelik, niteliği, bilinci hangi düzeydedir? Zayıf mıdır, güçlü müdür? Köylülük sorunu ne durumdadır? Küçük burjuvazi proletarya yanında mı, burjuvazi yanında mı tavır almaya eğilimlidir? Sorun özel olarak ideolojik düzeyde de ele alınabilir. Sosyalizmin psikolojik ön koşulları mevcut mudur? Verili toplumsal formasyonda bireyler kendilerini yönetmeye ne ölçüde yatkındır? Devlet korkusu hangi düzeydedir? Verili ülkede toplumsal güçler kültürel bakımdan demokrasi geleneğini hangi düzeyde kavramışlardır? Din faktörünün ideolojik, kültürel etkisi hangi ölçüde olacaktır? İdeolojik boyutta sosyalizmin evrensel değerleriyle ulusal değerler nasıl yeniden üretilecektir? Egemen, ulusal ideolojinin engelleri nasıl ortadan kaldırılacaktır? Öte yandan verili ülkede kıtlığın değil bolluğun bölüşülmesi bakımından sosyalizm için elverişli bir ekonomik zemin var mıdır? Demokrasi ilke olarak eşitlikçi bir yönetim olduğuna göre, eşitlik ise yoksulluk içinde eşitlik ve yoksulların eşitliği olarak kaldığı sürece, yoksulluk üzerine kurulu bir sosyalizm cazibesini yitirmiş olmaz mı? Dolayısıyla verili ülkede üretici güçlerin gelişim düzeyi ve üretim ilişkilerinin niteliği ile belirlenmiş somut maddi koşullar üzerinde yükselen sosyalist demokrasi nasıl bir demokrasi olabilir? Bütün bu veriler her ülkenin somut tarihsel sürecinde biçimlenirler. Tarihsel bakımdan özellikle devlet-toplum ilişkileri bağlamında toplumun devletten özerk örgütlenmeleri ve benzeri boyutlarında devralınan mirasın niteliği önemlidir. Çünkü eski devletin parçalanıp yerine yeni yarı devletin kurulabilmesinin imkanları, tevarüs edilen politik faktör yanı sıra toplumsal, sınıfsal, ekonomik, ideolojik, kültürel, psikolojik, tarihsel faktörlerinde bir bileşkesi olarak ortaya çıkacaktır. Bu politik ve politik olmayan faktörlerin bileşkesi, eski devletin kalıntılarının etkisini artırabilir ya da azaltabilir. Tarihsel bakımdan devletteki merkeziyetçiliğin düzeyi, bürokrasinin toplum üzerindeki etkisi, eski gelenekler, alışkanlıklar ile yeni geleneklerin çatışmasında önemli bir paydaya sahip olabilir. Dolayısıyla politik faktörün yanı sıra işte bu politika dışındaki faktörler, verili koşullarda somut bir toplumsal formasyondaki sosyalizmin imkanlarını, imkansızlıklarını, onun hangi düzeyde ve nasıl gerçekleşebileceğini ve kazanacağı özgül, somut, tarihsel biçimi belirler. Benzer şekillerde devrimden önce de sosyalizm için mücadele veren sınıflardaki ve bunların devrimci örgütlerindeki demokrasi anlayışı yine bu politika dışı faktörler tarafından belirlenebilir. Dolayısıyla devrimciler örgütünde ve devrimci bir partide sosyalist demokrasinin kurumlaşmasında bu faktörlerin etkilerini hesaba katmak, olumsuz yöndeki etkilerini etkisizleştirmek için özel ilave çaba sarf etmek gerekebilir. Toplumda bu yönde tarihsel olarak ve kendiliğinden içerilmiş olumlu özellikler, imece ve benzeri geliştirilebilir. Bütün bu faktörlerin burada incelenmesi elbette şimdilik konu dışı ama bütün bunları somut bir çözümleme sürecinde tek tek gündeme getirmek, hesaba katmak gerekli. Burada yalnızca ekonomik faktörün sosyalizm bakımından taşıdığı özel etki konusunda birkaç soru belki yeterli. Bu özel etki sosyalist merkezi planlama boyutunda ortaya çıkıyor. Bildiğin gibi planlama sosyalist ekonomi bakımından kapitalizmdeki anarşik üretim karşısında ayırt edici ve temel uygulamalardan biri olarak düşünülmüş. Yaşanan sosyalizmdeki siyasi merkeziyetçiliğin temellerinden biri ekonomik planlama tarafından oluşturulmuştu. Oysa Marx planlamanın da üreticiler tarafından yapılmasını savunmuştu. Ama bunun nasıl örgütleneceği konusunda ayrıntılı bir açıklamaya girişmemişti. Manifestoda üretim tüm ulusun geniş bir örgütlenmesi, association altında toplandığında ve sınıf farklılıkları ortadan kalktığında devlet public power, kamusal iktidar siyasal niteliğini yitirecektir diyordu. İşte böyle bir gelişme için planlamanın zorunlu olduğunu belirtmişti. Ama yaşanılan pratikte planlama henüz üreticilerin bütünüyle yönetici niteliğini kazanamadığı başlangıç aşamasında mecburen yalnızca bu işin uzmanları tarafından gerçekleşebilir bir özellik kazandı ve bu özelliği hiç değişmedi. Merkezi planlamaya olan ihtiyaç gerekçe gösterilerek, aynı zamanda merkezileşmiş bir uzmanlar, teknokratlar ve bürokratlar ordusu yaratıldı. İşte bu özellik sosyalizmde ekonominin merkezi planlaması ve bunun sonucu bürokratik müdahale ile üreticilerin kendi ürettikleri ürünleri konusunda söz ve karar sahibi olabilmesi, öz yönetim arasında da bir ikilem ortaya çıkardı. Teorik olarak siyasette olduğu gibi ekonomide de demokratik merkeziyetçilik anlayışı ile aşılabilir olan bu ikilem, bildiğin üzere daha sonra planlı ekonomi karşısında piyasa ekonomisinin tercih edilmesiyle yeni ikilemlerin kaynağı da oldu. İşte böylesi gelişmeler de sosyalizmdeki tıkanmaların önemli nedenleri arasına yerleşmedi mi? Ama şimdi bunlar da geçmişte kaldı. Şimdi elinde manifestodaki iyi niyetli öncül ve bunun teknokratik yorumlarından başka bir şey yok. Teorinin yeniden üretimi zorunlu derken haksız mıyım? Sosyalizmin verili koşulları da değişecek. Söz gelimi, Kürdistan'ın durumu ne olacak? Türkiye Cumhuriyetlerle ilişki hangi boyuta ulaşabilecek? Sınıfların yeniden mevzilenmesi nasıl olacak? Henüz yarı köylü ya da yarı kentli olabilen gecekonduluların rolünü hiç düşündün mü? Kırsal kesimde yarı işçilerin ortaya çıkmakta oluşunu, proleterlerin teknokratlaşması ve teknokratların proleterleşmesiyle proletaryanın edineceği yeni özellikleri, devrim, hemen şimdi, kuralının kuralları. Sosyalizmin kurallarını tartışırken devrimi ve örgütü tartıştın. Şimdi devrimin kurallarını tartışırken sosyalizmi ve örgütü de tartışmayı sürdürmüş olacaksın. Politikleşmiş bir toplumsal devrim anlayışını. Politikleşmiş toplumsal devrim anlayışı, Leninist kesintisiz devrim teorisinde içerilmiş ama kurallaştırılmamıştır. Politikleşmiş bir toplumsal devrim anlayışıyla iktidar alındıktan sonrası için tasarlanan kültür devrimi evresini sürecin başlangıcından itibaren öne çıkarmak lazım. Devrim anlayışı yeniden teorize edilmeli. Bunun belli başlı iki nedeni var. Birincisi, yaşanılan sosyalizm deneyinden çıkarılmış bir ders olması. Bir süreç olarak anlam kazanan ve bu bağlamda bitmemiş olması gereken Marksist teorinin sürdürülmesi ve yeniden üretilmesi. Ki bu da emekçilerin iktidarı ele geçirdikten sonra yitirmemeleri için iktidarı almadan önce iktidarı kullanmayı öğrenmeye başlamaları öngörüsü sayılmalı. Evet, bunu da defalarca tekrarladık. Bu öngörü devrimci hareketin tarafından halk iktidar organlarının nüvelerini yaratma anlayışıyla kurallaştırılmaya ve bunun pratik deneyleri yaşanmaya başlanmıştı. Bu bir kazanç, birikim. Bu anlamda politikleşmiş toplumsal devrim teorisi devrimci hareketindeki bu anlayışın ipuçlarının daha geliştirilmesi anlamına gelebilir. İkincisi şu, Marx zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan proletaryanın iktidarı almak ve korumak için her şeyi göze alabileceğini düşünmüştü ve özellikle sanayi proletaryasına umut bağlamıştı. Lenin ise okuma yazma bilen ve matematiğin dört işleminden haberdar olan emekçilerin devleti yönetebileceklerine inanmıştı. Proletaryanın şimdi zincirlerinden başka şeyleri de var. İktidarı almak için her şeyi göze almıyor. Emekçiler de okuma yazma ve dört işlem bilgileriyle devleti yönetemiyor ve bu işi acilen bürokratlara, teknokratlara devretmek zorunda kalıyorlar. Ama şimdi Marx'ın da Lenin'in de öngörebilmeleri maddeten olanaksız olan yeni tarihsel fırsatlar var. Proletarya zincirlerinden başka şeylere sahip olduğu için elveda filan demiyor. Sosyalizmin yeni imkanlarını sorgularken de sözünü etmiştim. Şimdi sanayi proletaryası bile demode oldu. Dünya adım adım post-endüstri çağına yaklaşıyor. Kafa emeği ve kol emeği. Kuşkusuz post-endüstri çağı burjuva ideologlarının ve medyanın sunduğu gibi gelmeyecek. Yani bu çağa atılan her adımdan elveda proletarya mesajını çıkarmak mümkün değil. Senin birazdan sözüne edeceğim araştırmanda işaret ettiğin üzere, söz gelimi kapitalizm henüz mikro elektronik alanındaki ilerlemelerin sanayiye uygulanması açısından oldukça geri bir noktada. Sanayi üretiminde robot ve bilgisayar kullanımı bu alanın %1'ini dahi içine alabilmiş değil. Sanayi robotlarının yaygın kullanımı için önümüzde uzun yılların bulunduğu konuyla ilgili tüm uzmanların ortak görüşü. Proleterlerin teknokratlaşmasından ve tersinden söz eder, post endüstri çağını ufukta görürken elbette mikroelektronik alanındaki ilerlemenin endüstri ötesi bir toplum yaratarak emeğin muhtevasında köklü bir değişikliğe yol açtığı yönündeki iddiaları dikkatle ele almak lazım. Bu tür iddialarla ima edildiği üzere emek-sermaye çelişkisinin başkalaştığı, canlı emeğin bilgi üretiminde yoğunlaştığı ve emekçilerin çoğulculaşmasının bunları tarihsel özne olmaktan çıkardığı şeklindeki safsataları da ciddiye almamak lazım. Üstelik post-endüstri çağına doğru atılan her adım, kapitalizmin eşit olmayan gelişiminde her düzeyde ve her ülkede zamandaş yaşanmayacak. Bağımlı ülkeler, geri ülkeler hep var olacak. Aslında kapitalistler post-endüstri çağının temeline geleneksel sanayilerin dünyanın daha geri bölgelerine kaydırılmasını öngören yeni bir üretim hiyerarşisini yerleştirmek istiyorlar. Araştırmanda şunları belirtiyorsun. Bugünkü teknolojik gelişme tüm dünyayı içine alacak yeni ve monolitik bir uygarlığı değil, bir uygarlıklar hiyerarşisini vaz etmektedir. Elbette bu çok katlı uygarlık, toprak katmanlarının üst üste yığılması gibi, tarihin çeşitli aşamalarındaki uygarlıkların birbiri üzerine dizilmesi olarak ele alınamaz. Bütün bunlardan hareketle, eskiden emperyalist merkezler sanayi toplumları, sömürgeler tarım ve hammadde üreticileri idi. Şimdi emperyalist merkezler, sanayi sonrası toplumlar, sömürgelerde sanayi ülkeleri oluyorlar. Tüm ülkeler bir adım ileri gibi bir sonuç çıkarabilmek mümkün değil. Dönmüşlinin deyimiyle hizmetlerin ve enformasyon teknolojisinin güdümündeki sanayi ötesi toplumun üretim örgütlenmesinde işin mahiyetinin ciddi bir değişim göstermeye başladığı ortadadır. Bu toplumlarda eskiden olduğu gibi emek süreçleri kafa ve kol emeği ayrımına göre tasnif edilebilir olmaktan çıkmaktadır. Ancak buradan hareketle emek çeşitliliğine dayanan bir emek hiyerarşisinin ortadan kalktığı, kalkmakta olduğu gibi bir sonuca ulaşılamaz. Tam tersine eskiden kafa emeği olarak nitelenen emek, alanındaki işler sıkı sıkıya tanımlanarak departmanlara ayrılmaktadır. Söz konusu çalışma alanı zihinsel etkinliğin neredeyse kas gücü gibi denetlendiği bir emek süreci halinde örgütlenmektedir. Öte yandan üretimin içeriği ve araçlardaki değişim temel eğitime de yansımakta ve bu toplumların üyelerinin ortalama öğretim süresi yükseltilerek basit emek normları değiştirilmektedir. Böylece tasarım ve düzenleme alanındaki işler bile basit emeğin konusu haline getirilmektedir. Karmaşık bir seçme ve ayıklama mekanizması aracılığıyla artık basit emek ürünleri haline getirilen bu işler, büyük şirketlerin üretim ve pazarlama stratejilerinin girdileri olarak ürün biçimini kazanmaktadır. Emek hiyerarşisinin en üst katında ise yine yönetim kurulu bulunmaktadır. Kapitalistin etkinliği saf biçimiyle karara, kararın tek referansı da kâra indirgenmiştir. Bu toplumlarda kapitalist toplumun anatomisi açısından değişen bir şey yoktur. Endüstri sonrası toplumu, ücretli emeğin yöneltildiği ürün ve sarf biçimindeki bir değişimin üzerinde yükselen kapitalist toplumunda ta kendisidir. Emperyalizmin 3. dünya ülkelerine vaat ettiği ise sanayi bir dinamizm değil, dinamizmden arındırılmış bir sanayidir. Öyleyse senin değerlendirmelerinden de hareketle emek hiyerarşisinin ortadan kalktığı gibi sonucu kastetmeden emek süreçlerinin mavi yaka, beyaz yaka ya da kafa emeği, kol emeği gibi tasniflerinin eski önemini yitirmekte olduğunu tekrar edebilirim. Sömürü ortadan kalkmıyor. Proleterler teknokratlaşıyor ve teknokratlar bilgisayar ya da mikroteknoloji düzeninde artı değer üreten emekçiler olma niteliğini mi kazanıyor? Mavi yakalılar ve beyaz yakalılar arasındaki ayrım giderek ortadan kalkıyor ve komünizm aşamasında belirsizleşmesi beklenen kafa ve kol emeği arasındaki ayrımın yerini kapitalizm koşullarında gelişen bütünleşme mi almaya başlıyor? Kuşkusuz bunun gerçek yanıtı teknolojik sıçramanın üretici güçleri geliştirdiği ama bu gelişmenin kapitalizmin de sonunu yaklaştırdığı ve sınıfsız bir toplumun altyapısını oluşturduğu, bir başka deyişle üretim araçlarının özel mülkiyetinin teknolojideki olağanüstü yeniliklerle ve üretimdeki yeni örgütlenme biçimleriyle yok olmaya doğru gittiği şeklindeki bir beklenti, temelinde teknolojiyi ve üretici güçlerin gelişmesini nötr bir olgu olarak gören ve böylece kapitalizmin evrimsel olarak aşılacağını uman yaklaşımlarda yatmıyor. Sen bunun yanıtını hegemonik sektör ve teknoloji ilişkisiyle kafa ve kol emeği arasındaki tarihsel ayrımın nasıl evrildiğini tartışırken verdiğin için bunları burada tekrarlamakla yetiniyorum. Aşağıdaki bölüm Çiğdem Çıdamlı ve arkadaşlarının yaptığı Değişim, Kriz ve Sendikalar. Bakınız Dinozorların Krizi. Yayını hazırlayan Çetin Uygur, Alan Yayınları adlı çalışma taslağından alınmıştır. Kapitalist üretim tarzının farklı tarihsel dönemlerinde farklı sektörler hegemonik, yani üretimin sisteminin kendisine bağlı olduğu ya da üretim tarzının taşıyıcısı bir özelliğe sahiptir. Hegemonik sektörlerin teknolojileri de hegemonik teknolojilerdir. Örneğin kömür, buhar, buhar makinesinden oluşan teknolojik düzey uzunca bir dönem hegemonik bir özellik taşıdı. Buhar enerjisine dayalı makinalarla yapılan üretim, sermayenin karlılığını, sermaye birikimini artırdı ve sonuçta üretici güçleri geliştirdi. Daha sonra petrol, içten patlamalı motorlar ve buna bağlı üretim teknikleri başat hale geldi. Bu teknolojik düzey sayesinde geniş ve yaygın üretim genelleşti. Modern sanayi uzunca bir süre varlığını korudu. Dünya kapitalizminin eşitsiz yapısı göz önüne alınacak olursa, teknolojik gelişme hegemonik sektör ilişkisi şu şekilde gelişir. Kapitalist üretimin dürtüsü esas olarak kar olduğuna göre, gelişmiş ülke kapitalistleri en yüksek karlı sektörleri ve ona uygun teknolojileri önce merkez ülkelerde kurarlar. Bir süre sonra kar oranlarının düşme eğilimi ve işçi sınıfının artan talepleri ve mücadelesi sonucu rekabetten sağlam çıkabilmek, daha karlı bir üretim yapabilmek, işçi sınıfı tehdidini savuşturabilmek ve yeni iş bölümüne yol açan siyasal ve toplumsal koşullara uyum sağlayabilmek için yeni teknolojiler üretilir. Yeni yatırımlar yapılır. Bütün bu gelişmeler üretim ilişkilerinde de değişimlere yol açar. Eskiyen teknolojiler ve sektörler tümden ortadan kalkmaz. Bağımlı az gelişmiş ülkelere aktarılırlar. Doğaldır ki geri teknolojinin transferi de bir kar kaynağıdır ve bağımlılığı artıran bir etmendir. 1970'lere kadar gelişmiş kapitalist ülkelerde hegemonik sektör özelliğini koruyan modern sanayi, otomotiv, demir, çelik, metalurji, beyaz eşya ve benzeri.